Ayrım 21.
Giyinip çıkmak üzere kapı önünde buluştuğumuzda bana bir piştov ile bir hançer uzattı. Bunları al, kuşağına sok sarı. Ne olur ne olmaz deyiverdi. Tedirginliğim iyice artmıştı. Attığımız her adım hislerimizin bizi yanıltmadığını ortaya koyuyordu. Sabah ezanının üzerinden neredeyse 1,5 saat geçmesine rağmen açılan bir tek dükkan görülmüyor, Arif Ağa'yı gören komşular ve esnaf çekingen selamlar vererek gözden kayboluyordu. Sokaklar sanki kedi ve köpeklere emanet edilmiş, ahali bir gecede şehri terk etmişti. Sümbül Efendi Camii'nin oradan geçiyorduk ki caminin kıdemli imamıyla karşılaştık. "Hayrola Hoca Efendi," dedi Arif Ağa. "Bu ortadaki vaziyet hayırdır inşallah." Hoca Efendi Arif Ağa'ya gülümsedi. "Hayırdır Arif Ağa, hayırdır. Beklediğimiz olmuştur," dedi. Arif Ağa şaşkın sordu. "Nedir Hoca Efendi, ne olmuştur?" Koskoca bir Yeniçeri ağasının olanı biteni duymamasından hayrete düşen imam, "Ağam," dedi, "Laz yamakları." Boğaz muhafazası için Karadeniz'den getirilmiş özel birliğe verilen at. Bunlar resmen Yeniçeri ocağına bağlıydı. Nizam-ı Cedid'e baş kaldırmış. Kendilerine Frenk elbisesi giydirmek isteyen zabitleri ve Boğaz ağasını doğramış, şehre yürümektedirler. "Haberin yok mu?" "Vallaha yok," dedi Arif Ağa şaşkınlıkla. "Sen nereden duydun Hoca Efendi?" "Sabah namazından beri namaza gelen cemaat birbirine bunu söyler ağam. Sen de namaza gelseydin sen de bilirdin," dedi imam. Bu son cümledeki ima Arif Ağa'nın yüzünü buruşturdu. Bir şey söyleyecekti ki yutkundu, vazgeçti ve "Bırak onu da Hoca Efendi, ne zaman olmuş bu iş, onu deyiver," diye sordu. "Dün olmuş ağam. Zabitleri doğradıktan sonra yürüyüş eylemişler. Saray Ocaklı'dan nasihatçı göndermiş ama giden nasihatçılar da onlara katılmış. Başlarına Kabakçı Mustafa Çavuş diye birini serdar eylemiş. Şehre doğru yürürlermiş. Bildiğimin tamamı bu kadar." Yeni odalara doğru bu kez telaşlı bile denilebilecek adımlarla yürümeye koyulduk. Odalara yaklaşırken Hoca Efendi'nin söylediklerinin işaretlerini almaya başladık. Sabahın bu saatinde burası bu kadar kalabalık olmazdı. Nöbetçilerle selamlaşıp bir sahra kadar geniş avluya girdiğimizde öbek öbek sağa sola yayılmış pür silah bir orduyla karşı karşıya geldik. Birden Habib'i fark ettim. Hızlı adımlarla peşinde avanisi bize doğru geliyordu. Silahlarını kuşanmış, bu nedenle de yürürken şangır şungur fincancı katırları gibi sesler çıkarıyorlardı. Doğruca gelip Arif Ağa'nın elini öptü ve "Hoş gelmişsin ağam," dedi. "İyi ki geldin. Başımızda senin gibi büyüklere ihtiyaç var bugün." Arif Ağa gururlandı. O eski zabit edasıyla çevreye bakındı ve "Habib," dedi, "ne oluyor, ne bitiyor? Doğru mudur bu Laz yamaklar meselesi? Ocaklı ne yapıyor, ne düşünüyor?" "Laz yamaklar doğru," dedi gülümseyerek Habib. "Kara zıpkalıları." Laz ve Karadenizlilerin giydiği bir tür yerel giysi. "Kızdırmış bu aptallar. Eh, Allah cezasını vereceği kulunun önce basiretini bağlarmış. Sanki kaşınmışlar. Kağıt üstünde Yeniçeri olmalarına rağmen biz bir gün gidip bu yamaklara kara zıpkalarınızı çıkarın, Yeniçeri gibi giyinin dedik mi? Ama bu nizamcıların basireti bağlanmış. Bütün alemi kendilerine benzetecekler ya. Sen git, hepiniz nizam askeri kıyafetine bürüneceksiniz," deyiver. Tabii Lazların kafası atmış. Bunları bir güzel doğrayıvermişler. Biraz önce haber aldık. Büyükdere çayırına varmış, orada Kabakçı Mustafa Çavuş'u başlarına getirmişler. O da bizim 46'dan Arnavut Ali, 54'ten Bayburtlu Süleyman ve 32'den Memiş Çavuş'u kendisine muavin ilan etmiş. Arif Ağa sözün burasında telaşlanmıştı. Yani ocak işe dahil oldu. Bunlar ne arıyormuş orada? "Bu ocaklıyı saray nasihatçı olarak göndermiş ağam," dedi Habib. Dedi Arif Ağa, "nasihat böyle mi olurmuş? Sen nasihate git, sonra koskoca ocağı isyana karıştır. Bir de rütbenden kıdeminden utanmadan bir yamak ağasına muavin ol." Habib sinsi sinsi güldü. "Olmuş bir kere ağam," dedi. Sesi "olmuş bir kere" dediği şeyden memnun olduğunu gösteriyordu. Arif Ağa ocağın işin içinde olmasından telaşlanmıştı. "Peki şimdi ne olacak? Bir meclis yapıp ocağın reyini alalım," dedi. "Biz de bunu yapacaktık ağam," dedi Habib. yarım saat içinde Orta Camii'nde toplanacağız. Onun için gelmen iyi oldu dedim. Yarım saat sonra Orta Camii hınca hınç doluydu. Çorbacılar, odabaşılar, kıdemliler, meraklı nefer, caminin içinde iğne atılsa yere düşmeyecek bir cemaat toplamışlardı. Zabitler yerlerine oturduktan, kalabalık sustuktan sonra fark ettim ki Habib bu cemaate hakimdir. Kendinden kıdemli, rütbeli olanlar dahi onun ağzının içine bakmaktadır. Söze ilk o başladı. Yoldaşlar dedi, bildiğiniz gibi Boğaz Yamakları bizim yoldaşımızdır. Yapılan eziyetlere sabırları taşmış, kıyam oku yaydan fırlamış, öfkeleri sabır bendini aşmıştır. Şimdi bizden cevap beklemektedirler. Kaymakam Köse Musa Paşa, Şeyhülislam Ata Efendi bu sabah bize el altından, yamakların suçu yoktur, sabırlarını taşırdılar, yollu haber göndermişlerdir. Bu demektir ki, yoldaşlarımız yanlış bir iş yapmamıştır. Esnafı, ocaklısı, uleması, gayrimüslimi velhasılı kelam bütün ahali bu nizamı ceditten yeterince çekinmiştir. İrad-ı cedid denerek toplanan bütün akçeler köşklerde, konaklarda, saraylarda pek güzel yenilmiştir. Bunlar böyle yenilirken ahalinin durumu güya iyi olacağına daha da kötü olmuş, devlet bir nizamcı zümresinin elinde kalmıştır. Bu zümre bununla da yetinmemiş, ocağımızı kaldırmak için İngiliz kafirini bile yardıma çağırmış, bize karşı Moskov'tan medet ummuştur. Hal böyledir. Böyle olunca da yamak yoldaşlarımız kıyamda haklıdır. Fakat sayıları azdır. Toplasanız 2000 candırlar. Bizden kendilerine sahip çıkmamızı, onların yanında olduğumuzu göstermemizi isterler. Ulema da, esnaf da bunu ister. Ne dersiniz, ne yapalım? Sorusuna cevap beklemeden devam etti. Ben derim ki çıkalım şehre hakim olalım, esnafa işinin başına geçmesi için teminat verelim, yoldaşlarımıza sahip çıktığımızı gösterelim. Cümlesini bitirmiştik ki Arif Ağa'nın sesi duyuldu. Habib Ağa dedi, görülen o ki olan olmuştur. Bu saatten sonra Yeniçeri yoldaşlarını ortada bıraktı dedirtilemez. Dediğin doğrudur, elbet yoldaşlara sahip çıkalım ama bunlar ne isterler? Haberiniz var mıdır? Eyvallah Arif Ağam dedi Habib. Şimdilik duyduğumuz iki şey isterler. Bir, irad-ı ceditçilerin ocaklığa teslim edilmesini. İki, nizam-ı cedidin kaldırılmasını. Bunları artık biz de istemez miyiz? Peki dedi Arif Ağa. Levent çiftliğinde 10.000'den fazla nizam askeri var. Bunlar yamakların yolunu her an kesebilir. Yolu keserlerse yamakları da keserler. O zaman ne olacak? Köse Musa Paşa bize teminat vermiştir ağam. Adamcağız 2 gündür nizam askerinin kışlasından çıkarılmaması için uğraşıyor. Asker kışladan çıkmayacak inşallah diye cevap verdi Habib. Arif Ağa rahatlamış görünmüyordu. Devam etti. Tophane ne olacak? Orada da topçu var. Habib bu soruya da hazırdı. Dün akşamdan beridir topçuyu ikna etmeye çalışırız ağam. Kendilerine karşı bir şey olmadığının teminatlarını gösteririz. Yanımıza ha çektik ha çekeceğiz, öyle bir durum vardır. Arif Ağa'nın bütün sorularını Habib bir bir cevaplıyordu. Günlerdir buna hazırlanmışa benziyordu. Sanki dedim kendi kendime, bu yamaklara buralardan birileri, yürüyün arkanızdayız demişe benziyor. Arif Ağa'nın asıl sorusunun bu sordukları arasında olmadığını hissediyordum. Oturduğu yerde kıvranıyor, baklayı ağzından çıkaramıyordu. Birden artık bu soruyu içinde tutamayacağına karar vermiş olmalı ki, ya padişah efendimiz o bu duruma ne der, dahası onun akıbeti ne olacak, sorunun dehşeti camideki herkesi ruhlarının derinliğine kadar titretmişti. Burada asıl sorulması ve cevaplanması gereken soru buydu. Habib bir an bocaladı, bu soruya hazır değildi. Kafasında elbet bu soru vardı, belki cevabı da vardı. Ama burada bu soruyu soracak cürette birinin olabileceğini hesaba katmadığı belliydi. Köse Musa Paşa, Sultan Selim'in kan dökülmesini istemediğini, onun için istenilenleri vereceğini söylüyor ağam diyebildi. Yok Habib dedi Arif Ağa oturduğu yerden, bu cevap kafi değil. İrad-ı ceditçi dedikleriniz, padişah efendimizin en yakınları, sırdaşlarıdır. Ne için istersiniz onları? Alınlarından öpmek için mi? Yok tabii, paralamak için. Burada söylenmeyen bir şey var öyleyse. Bunu söylemedik ve söyletmedikçe fakir buradan çıkmaz. Padişah efendimizin en yakınlarını paralayacaksınız, senelerdir kurduğu nizamı yıkacaksınız, sonra o da yerinde oturacak öyle mi? Bu köse paşa bizi avanak mı sanır? Vardır bir hesabı da söylemez, oldu bittiye getirmek ister. Bu işlerin ise oldu bittiye gelecek tarafı yoktur ağalar. Habib bu soru sağanağının altında bunalmış, cemaat üzerindeki hakimiyetinin zedelenmeye başlamasından endişelenmişti. Sinirini gizleyemeyen ama saygısını da aşamayan bir sesle sordu. Ağam kafanı kurcalayan nedir? Daha açık sorarsan biz de açık açık cevap ararız. Açık sorayım o zaman Habib dedi Arif Ağa. Siz yaralı aslan nedir bilir misiniz? Ya yaralı padişah? Elbet bilirsiniz. Bilirsiniz de baklayı çıkarmazsınız. Bu işin sonu padişahı indirmeye gider. Çıkarmadığınız bakla budur. Cami birden ölüm sessizliğine bürünmüştü. Kimse birbirine dahi bakamıyor. Söylenen lafın ağırlığı herkesi dehşete sürüklüyordu. Arif Ağa devam etti. Yoldaşlar, benim niyetim sizi telaşa sürüklemek değildir. Ama Habib Ağa demin çok doğru bir laf etti. Kıyam oku yaydan fırladı dedi. Fırlayan oku tutabilir misiniz? Yok korktum, vazgeçtim diyebilir misiniz? Hayır, deminden beri gördüm ki ocak bu işe gireceği kadar girmiştir. Güzel bir hal yolu ararım. Buradaki herkes bilir ki yaralı padişah tahtta kalırsa gücünü topladığında yapacağı ilk iş ocağın kökünü kurutmak olacaktır. Bilmez misiniz? Bilirsiniz. Hatta hiç şüphem yoktur ki burada ağzını bıçak açmayan ağalardan bazıları bunu görüşmüş, konuşmuştur bile. Nerede? Gizli mahfillerde. İşte bundan korkarım. Bir oldu bittiden korkarım. Birden sesini yükseltti, adeta bağırarak. İkinci bir genç Osman padişah vakasından korkarım. Onun için burada açık açık konuşurum ki ortaya konulacak karar hepimizin reyiyle ola. Birisi kenarda köşede bir halt edip ocağın adını bir kez daha lekelemeye, hele bu leke padişah kanı olmaya. Cemaatin toplandığı andan beri duyduğu öfkeye artık hakim olamıyordu. Yüzü morarmış, boğazındaki bütün damarlar şişmiş, gözleri yerinden uğramış, düpedüz bağırıyordu. Yoldaşlar bilin ki bu mecliste Sultan Selim Efendimizin canına kast düzeni içinde olan varsa şu tek elim gerek dünyada gerek ahirette boğazına yapışacak, gözleri yerinden uğrayana kadar sıkacaktır. Derin derin soluklandı. Tam sözünü bitirdiğini düşünüyordum ki yerinde iyice doğruldu ve daha da gür bir sesle devam etti. Onun için burada konuşurum. Habibe döndü ve tekrarladı. Onun için burada. Ocak burada konuşur. Ocak için hayırlı olan budur. Halt yiyecek olan bile varsa gelir burada konuşur. Kapalı çarşının kerpiç hanında gizli odalarda düzen kurmaz. Birden anladım ki Arif Ağa yalnızca hisleri ve tecrübesiyle konuşmuyordu. Bildikleri vardı. Habib bir anda kızardı ve gözlerini kaçırdı. Bu benim için kafi bir izah anlamına geliyordu. İşte o sırada tok ve yatıştırıcı bir sesle 52'nin çorbacısı Kürt Yusuf Ağa vaziyete el koyma gereğini hissetti. Doğruydu, tam zamanıydı. Arif Ağam endişelerinde haklıdır yoldaşlar. Haşa zannetmiyorum ki bir ocaklının aklından Sultan Selim'in canına bir suikast geçsin. Zannetmiyorum ki Hacı Bektaş ocağı içinde ocağı böyle leke getirecek bir düzene girecek meczup olsun. Ama farz edelim ki çıktı. O zaman Arif Ağa haklıdır. Tedbiri şimdiden almak lazımdır. Besbelli ki artık ok yaydan çıktı. Padişah ile kul arasına nefsaniyet girecek. Belli ki artık Sultan Selim padişah olarak kalamaz. Musikiyi sever, şiir sever. Otursun sarayda bunlarla uğraşsın. Fakat bize düşen cümle aleme Sultan Selim'in canına kasteden olursa onu tepeleyeceğimizi ilan etmektir. Bizden böyle bir kötü niyet çıkmamalıdır. Şimdi eczümle ocağın reyini toparlayalım. Vakit kalmamıştır. Laklak eder dururuz. Kabakçı Mustafa Çavuş'a sahip çıkacağız. Nizam-ı cedid ve irad-ı cedid kaldırılacaktır. İrad-ı cedidin haramilerinin defteri dürülecektir. Kazanımız et meydanına çıkacak. Ahaliye mal, ırz, can için teminat verilecek. Esnaf dükkanını açacaktır. Padişahlığa artık Sultan Selim gerekmez. Sultan Mustafa Efendimiz her bakımdan daha uygunu olacaktır. Kürt Yusuf Ağa bu sözleriyle cemaati sona erdirmiş oluyordu. Herkes sustu. Sükût ikrardan gelir sözünü hatırladım. Demek ki ocaklı reyini ortaya koymuş oluyordu. bir devir burada bu camide ve belki başka yerlerde kapanıyor, yeni bir devir açılıyordu. Bütün kötülükler bir anda ortadan kaldırıldığına göre şimdi Memaliki Osmaniye'de hayat daha mı iyi olacaktı? Rivayete göre Sultan Selim Yeniçeri'nin Kabakçı'yı desteklediğini öğrenince yüzünü ulemaya dönmüş, onlar da suskunlukla cevap verdiğinde yalnız kaldığını anlamıştı. Bu belki Memaliki Osmaniye'de böyle değildi ama İstanbul'da kesin kes böyleydi. Sultan Selim'i bir kez görmüştüm. Güzel ve asil görünüşlü bir adamdı. Demek ki gördüğüm aynı zamanda ruhundaki asaletti diye düşünmüştüm. Yanına bostancıları, sekbanları ve Nizam-ı Cedid'i alıp İstanbul'a çıksaydı belki yine tahtından olurdu ama ahaliden binlercesini de beraberinde öte dünyaya götürürdü. Buna tenezzül etmedi. Varsın Sultan Mustafa sürsün saltanat deyip kenara çekilmeyi bildi. Meydan artık başta Kabakçı Mustafa Çavuş olmak üzere ocaklıya, ulemaya ve ahaliye kalmıştı. Heyecanlanıp çardaktan kalkıp gelen, daha doğrusu getirilen Abdi Baba, Arif Ağa ve Fakir yeni odalarda oturmuş, Kabakçı Mustafa Çavuş'un ayak divanını merak, ilgi ve hatta eğlenceyle seyrediyorduk. Odalardan birinden bir sedir çıkarılmış, Kabakçı Mustafa sadrazam yok, hatta padişah gibi bu sedire kurulmuş, ahalinin meselelerini dinliyor, kendince çözümler buluyor, ikide bir de dönüp sağından solundan eksik etmediği Yeniçeri yaşlılarının fikirlerini soruyordu. 35 yaşlarındaydı, esmer, sakalı tıraşlı, pala bıyıklı, sağ yanağında derin bir yara izi olan dev gibi bir adamdı. Çatık kaşlarıyla meseleleri teker teker dinliyor, meseleyi getirene sorular soruyor, sonra meseleyi tartışmaya açıyordu. Çok sabırlı bir adam olduğuna hükmettim. Fakat hiçbir şey, ne burada gördüğüm pür silah ocaklı, ne bu canavar kılığındaki ciddi adam, ne bir padişahın tahttan indirilmiş olması, bende uyanan kara göz oyunu seyrettiğim hissini gidermedi. Arif Ağa gördüğü manzaraya sinirleniyordu. Kocamış Yeniçeri zabitlerinin pazısından başka bir gücü olmadığı belli olan bu adamın karşısındaki halleri, sakallı sarıklı ulema efendilerin bu adama yılışık yılışık yaltaklanmaları onu sinirlendiriyor, gördüğü her yeni manzara öfkeyle söylenmesine yol açıyordu. Devleti ayağa düşürdüler, ocağı bir zorbaya oyuncak ettiler deyip duruyordu. Heyecanla kendisini buraya kadar taşıtmış olan, artık yaşlılıktan yürüyemiyordu Abdi Baba, o konuşkan Abdi Baba, sus pus olmuş, fal taşı gibi açılmış gözlerle, her şeyi ilk kez gördüğü için heyecanlanan bir bebek gibi olan biteni izliyordu. Fakir, kahkahalara boğulmamak için kendisini zor tutuyordu. Ahali, Kabakçı Mustafa'dan neler istemiyordu ki, yamaklar maaşlarına zam, emekliler yüklüce bir artış, fırıncılar ekmeğe zam, ahali ekmeğe ucuzluk, dullar koca, kocamış erkekler genç karı, miras anlaşmazlığı içinde olanlar meselelerine çözüm. Et meydanı koskoca bir kara göz perdesi halini almış, gölge kahramanlar sırayla arzı endam ediyorlardı. Yakında dedim Abdi Baba'ya, sokak itleri gelip bedava et isteyecekler. Ne dediğimi anlamayan boş gözlerle baktı. Bazen kabakçının huzuruna birini getiriyorlar, huzura gelen niçin geldiğini unutuyor. Çaresiz gözlerle sağa sola bakınıyor. Mesela şöyle diyordu. Ağam buraya kadar geldim, ne diyeceğimi unuttum, bari boş gönderme. Kabakçı birine işaret ediyor, adam birkaç akçe verilip savuluyordu. Ya da yedi mahallenin yosması olduğu belli olan bir dul kırıta kırıta geliyor, çok önemli bir maruzatı olduğunu söylüyor, sonra birden yok mudur şu senin yamaklardan beni alacak bir koca deyiveriyordu. Çüş sesleri kahkahalara karışıyor, hasbelkader orada bulunan gün görmüş ağalar yerin dibine geçiyor, Arif Ağa humurtularını bir kat daha artırıyordu. Sonunda bir günde şahit olduğumuz bunca manzara dilimi çözüverdi ve Abdi Baba'ya dönerek ''İşte'' dedim Baba Erenler, ''senin cumhur devleti iş başında. Bak ahali nasıl da güzel güzel birbirini idare eder.'' Ters ters baktı, lafıma alındığı besbelliydi. ''Hiç pervam yok artık, isterse alınsın. Bu mu cumhur?'' dedi. ''Bu cumhur falan değil, düpedüz rezalet. Damarına iyice basacaktım, kararlıydım.'' Bildiğin başka bir cumhur var mıdır Baba Erenler dedim. De bana nerededir, gidip onu getireyim. Kızgın kızgın baktı, sustu. Sonra kendini bıraktı. Oturduğumuz sedire kaykıldı. "Yahu Arif Ağa," dedi. "Söyle şu neferden birine de bize birer çubuk yakıp getirsinler. Birer kahve de olsa makbule geçer hani." Sonra kahkahayla gülmeye başladı. Gülüyor, gözlerinden yaşlar gelip öksürmeye başlayana kadar gülüyor. Arada hırıltılı bir sesle "Cumhur Devleti, Cumhur Devleti," diyor. Yine kahkahaya boğuluyordu. Genç neferler önümüzden saygıyla geçiyor. Bu 90'ını aşmış aksakallı Bektaşi babasının niçin böyle kahkahayla güldüğünü merak ediyor, çevreye bakınıyor, hayat tecrübeleri onlara gözlerinin önünde sürüp giden gülünçlüğü göstermeye yetmiyor, merak içinde uzaklaşıyorlardı. Nihayet Arif Ağa da bize katıldı. Bütün bir günü yeni odalarda ağlanacak halimize gülerek geçirdik. Gülmeye bir kez karar verince işler kolaylaşıyor. Akşam inmeye yüz tuttuğunda Arif Ağa'ya tekrar hüzün bastı. Bir ömür geçirdiği yeni odaların her bir köşesine ince ince bakıyor, adeta hafızasına nakşediyordu. Birden, "Bilir misin Sarı," dedi, "fakirin güldüğü bütün bir ömürdür. Pederim elimden tutup beni bu odalara getirdiğinde daha bıyıklarım yeni terlemişti." Büyük giriş kapısını gösterdi. Bu kapıdan girerken göğsüm kabarmış, kulaklarımda mehterler çınlamıştı. Kendi kendime, ceddime layık olabilecek miyim sorusunu sorar dururdum. Yeniçeri olmak ne demekti bilir misin? Yeniçeri bir Hazreti Ali'ydi, Yeniçeri bir Battal Gazi'ydi. Hiçbiri değilse Mimar Sinan Ağa'ydı. Bu kapı var ya, bu kapı Cenk aşkının, aşk Cengi'nin kapısıydı. Buradan giren emin girer, emin çıkardı. Fakir şimdi gülerken bütün ömrüne güler, bütün ömrünün mukaddesatının ayaklar altına alınışına güler. Bilir misin cenklerde şehit düşen yoldaşlarımı kıskanırım. Niye mi? Bu rezilliği görmedikleri için. Onların kulaklarında hala mehterin hücumu çınlar durur. Bizim kulaklarımız istemezük, isterük sesleriyle tırmalanır. Ne çok istemezler böyle, ne çok istedikleri vardır. Değer mi bir yalan dünyada bir göz açıp kapayana kadar geçecek bir ömür için bu kadar alçalmaya? Sabahtan beri seyreder dururuz. Ortada bir dava görür müsün Sarı? Canlar alınır verilir, servetler el değiştirir. İdam edilen bir adamın malına 1000 karga üşüşür. Burada da mecnunlarla kara göz oynanır. Var mıdır bir dava ortada? Yoktur. Olabilir mi? Olamaz. Dava dediğin şey hakikat adamının harcıdır. Hakikatin peşinden giden adamın işidir. Yürekte asalet gerektir dava için. Hak erenlerse önce asil olanları alır yanına. Hakikat ehlinin ömrünün uzun olmasına kıyamaz. Bizi de cevri cefa içinde yaşatmak için intihar günahtır diye emreder çıkar işin içinden. Ömrü nispeten uzun olanlar ne yapar? En felaketli olanı bu. Hakikat adamı ömrü uzun olunca dava dava deyip başlar aslında kendi gibi olup başka dava güdenlerle didişmeye. Sanki gözün önündeki son bir perdedir bu dava. Açıl dersin açılmaz. Birini bıraksan diğerine tutulursun. Sonra ne olur? Ne olacak?